Titrek Hamsi Örgütü, Ömer Faruk Ciravoğlu, Pencere Yayınları, 2. baskı, Ağustos 2004. Bu kitap 160 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 27 Eylül 2010. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Ömer Faruk Ciravoğlu'nun anıları 25 yıllık bir dönemi kapsıyor. 1960'ların sonunda genç yaşta devrimci olan Ciravoğlu tutuk evlerinde, parti toplantılarında, mitinglerde yaşadıklarını anlatıyor bu kitapta. Kimler yok ki bu anıların içinde? Yılmaz Güney, Zülfü Livaneli, Erkan Yücel, Mahir Çayan, Uğur Mumcu, Fatma Artunkal, Bursalı, Oğuzhan Müftüoğlu, Bülent Tanör, Hikmet Kıvılcımlı, Mihri Belli, Sevgi Soysal Yaşar Okuyan, Taha Akyol, Temel Ateş, Ertuğrul Günay, Kerem Çalışkan, Nasuh Mitap, Doğu Perinçek, Ali Faik Cihan, Namık Kemal Zeybek, İlkay Demir, Gülay Göktürk, Ataol Behramoğlu, Fuat Saka, Sadık Perinçek, Nail Satlıgan, Ferai Özipek, Tınç, Gültekin Gazioğlu, Halil Berktay, Günzileli, Deniz Kavukçuoğlu, Nuri Çolakoğlu, Oral Çalışlar ve daha birçok isim bir solukta okunuyor. Ömer Faruk Ciravoğlu, 1950 yılında Trabzon'da doğdu. 12 Mart'ta TİİKP davasından yargılandı. 1974 affıyla salıverildi. 1975 yılında Aydınlık Dergisi davası nedeniyle tutuklandı. Bu davadan beraat etti. 1976 yılında Toprak İş Sendikası Ankara Temsilciliği, daha sonra da Pazarcık Şube Başkanlığında bulundu. 1978 yılında kurulan TİKP'nin Trabzon İl Başkanlığını üstlendi. 1980 yılında yapılan 1. Kongre'de Merkez Komitesi yedek üyesi seçildi. 12 Eylül'den sonra TİKP davası nedeniyle tekrar tutuklandı. Mamak ve Dil Okulu'nda bir süre tutuklu kaldı. Günlük, Aydınlık ve Cumhuriyet gazeteleri, Somut, Yaba ve 2000'e doğru dergilerinde çeşitli yazı, makale, röportaj ve kitap değerlendirmeleri yayınladı. Yurt dışında yaptığı çeşitli röportajlarını derlediği Firar Röportajları, Cumhuriyet gazetesine Amsterdam'dan yazdığı pazar yazılarını topladığı Amsterdam yazıları ve burada göçmenlerin gündelik yaşamlarını anlattığı Mültecinin Ölümü adlı kitapları bulunmaktadır. Babam, demokrat insan Ali Rıza Ciravoğlu'nun anısına. Yazarın notu. Nasıl başladım yazmaya? Ne gibi bir dürtü rol oynadı bilemiyorum. Arkadaşlar hep yazsana, senin kalemin akıcı diyorlardı. O kanıda değildim. Bu yüzden girişmedim şimdiye kadar. Bu tarz kendiliğinden ortaya çıktı. Başlamasıyla bitmesi bir oldu. Diyebilirim ki ilk nüshadır elinizdeki. Kitap sonradan tutulmuş günceler olarak da algılanabilir. Yazdıklarım orta kademede bir kadronun örgütlü yaşantısının öyküsüdür. Olaylar ve isimler gerçektir. Belki yer ve zaman şaşırmaları olabilir. Bugün yurt dışında mültecileri yaşayan bir devrimcinin geçmişe doğru bir yolculuğudur aynı zamanda. Amacım geçmişte içinde yaşadığım aydınlık hareketini değerlendirmek, tahlil etmek değil. Bu beni aşan bir şey olurdu, haddime de düşmezdi. Genç yaşında profesyonel devrimci olmuş, bir dönemi bu çevrede yaşamış kişilerin gelişme sürecini, somut olaylarla birlikte kavrayışını aktarmak istedim. Bugünkü bazı değerlendirmelerimin yansımadığını iddia edemem. Kadınların olmayışı onların kabahati değil, onlar hasta yataklarında, sevişirken, masayı toplarken görünüyorlar. Başlı başına bu bile önemli bir saptama kanımca. Şüphesiz kadınlar da kendi açılarından yaşadıklarını yazarsa belki bütünleşebilir değerlendirmeler. Söylemesi belki çok anlamlı değil ama ütopyamı muhafaza ediyorum ve bütün bu deneylerin sosyalizme hizmet ettiğini düşünüyorum. Birçok arkadaş yayınlanmadan okudu. Günzileli, hafızamı tazeledi ve değerli katkılarda bulundu. İpek Çalışlar redakte etti ve adını koydu. Hepsine teşekkür borçluyum. İlgilenenlere yararlı malzeme sağlayabildiysem ne mutlu bana. İkinci baskı için not. İlk baskı için düştüğüm notta, bugün yurt dışında mülteciliği yaşayan bir devrimcinin geçmişe doğru yolculuğu olarak tanımlamıştım yazdıklarımı. Mülteciliğimi yazmaya ise niyetim yoktu. Zaten bu konuda gözlemlerimi mültecinin ölümünde portreler çizerek yazmış ve kendi mülteciliğimi hayali ölüm sahnesiyle tarihe gömmüştüm. Gün Zileli anılarının son cildi olan Safak'ta benim mülteci olmama yol açan gelişmeleri öz eleştiri biçiminde yazınca barıştım bu süreçte. Zaten günah keçileri aramıyordum. Bu dönemi kapsayan anıları yazmak hevesi böylece doğdu. Her ne kadar yazılarındaki ölçüyü şeflerine yaranmayla belirleyen kimi gençler, Hanover'e uçağımızın sağ salim inmesiyle noktalanan anılarıma anlamsız muamelesi yapmışsa da, geniş bir çevreden beğeni ve teşvik görmem bu baskı için cesaret verdi bana. Ayrı kitap yerine anıları birleştirerek baştaki geçmişe doğru yolculuk, betimlemesine uygun hale getirmek pratik bir çözüm oldu. 1. Bölüm Kaçış. Mescitte, medresede çok ibadet eyledim. Aşk oduna yanuban, ondan hasıla geldim. Uçak Hanover havaalanına inmiş, alkışların bitmesiyle birlikte yolcular aceleyle el bagajlarını toplamaya girişmişti. Hostes anonsla uyararak herkesin yerine oturmasını sağladı. Uçak durduktan sonra yeniden bagajlara saldırıldı ve koridor bir an önce kendini uçaktan dışarı atmak isteyenlerle doldu. O bütün bu aceleye bir anlam veremiyor, tedirgin yalnızlığında pasaport kontrolünü düşünüyordu. Uçaktan iniş başlayınca kalabalıktan kopmamak için acele etti. İnsanları takiben geldiği pasaport kuyruğunda artık son heyecan diye düşündü. O anda içi titredi. Yoksa yeni heyecanların başlangıcı mıydı? Yeni bir dünya, yeni bir yaşam, bir bilinmezliğe yolculuk. Ve işte asıl bu yolculuğun başladığı yer burası mı olacaktı? Pasaportu sahteydi. Anlaşılırsa sınır dışı edilir miydi? Gerçi öyle bir şey olursa hemen iltica başvurusunda bulunmak istediğini söyle demişlerdi. İngilizce söylenişine bile ezberlemişti. Refugee diyecekti. I am refugee. Gene de olmasını istiyordu. Yakalanırsa zor anlar olacaktı. Her şeyi göze alarak gelmemiş miydi? Kendini karanlık bir boşluğa düşer gibi hissetti. Bu düşüncelerle pasaportunu polise uzattığında son bir dirençle metanetini korumaya çalıştı. Ne bitmez saniyelerde onlar öyle. Damga sesinin her şeyin bittiğini ve artık rahatlayabileceği anlamına geldiğini birçok seyahat tecrübesinden sonra anlayabilecekti. O anda ise ancak polis pasaportunu kendisine uzatınca rahatladı. Karşılıklı gülümsemişlerdi bile. Aceleyle çıkışa yöneldi. İşte Vedat Soner karşısındaydı. Gözlerinin içi hep gülen o kalender dost oradaydı. Karşılamaya kim gelecek diye merak ediyordu. Buna daha memnun olmuştu. Vay hocam! Bu karşılayış Vedat'ın bir özelliğiydi. Daha Türkiye'de belleğine kazınmıştı. O da uzun süre görmediği ahbaplarını artık vay hocam diye karşılar olmuştu. Onun vay hocamını ne kadar özlediğini iliklerinde hissetti. Türkiye'de uzun bir dönem birlikte kalmışlardı. Teşvikiye'deydi Vedat'ın evi. Işık Soner da olmadığı için oğlu Yunus'la birlikte kalıyorlardı. Evsiz olduğu o dönemde kapısını ona açmıştı. Sağlam dostluklarının temeli o günlerde perçinlenmişti. Legal planda olabilen kişilerden oluşum yüzünden yurt dışı bağlantıları benim üzerimden kuruluyordu. Işık sık sık Vedat'ı aradığı için benimle de konuşuyor, hem bilgi veriyor hem de görüş soruyordu. Bazen inisiyatifimi kullanarak önerilerde bulunuyordum. Bir kezinde 12 Eylül'e karşı gösterilere katılmak yönünde istekli olduklarını görünce bu tavrı desteklemiştim. O güne kadar 12 Eylülcülerle arayı açmamak için bu tür etkinliklerden uzak duruluyordu. Ancak dışarıdaki, hapishanede olmayan, arkadaşların tavrı değişiyordu. Ben de bu tavır değişikliğinden cesaret alarak bu öneriyi yapmıştım. Ve bu da Işık'ın canına minnetti. Zaten o güne kadarki tutumdan rahatsızdı açıkçası. Bunu çeşitli şekillerde dile getiriyordu. Vedat ise ne yazık ki daha sonraları Avrupa'nın stresli yaşamına dayanamadı. Kaybettik Vedat'ı. Kalp krizi dediler. Yakıştıramadı, konduramadı. O günden sonra anladı ki Vedat'ı farkında olmadan vay hocamlarıyla yaşatacaktı. Sarılıp öpüşme ve yola koyuluş. Vedat'ların evine gidiliyordu. Eşi Işık, 1980 öncesinde parti göreviyle yurt dışına çıkmış, darbeden sonra dönmeyerek iltica etmişti. Vedat da artık Işık'ın dönemeyeceğinin kesinleştiği 4-5 yıl sonra yanına gitmişti. 1980 sonrası yargılama süreci boyunca hep tahliye ve beraat umuduyla yaşamıştık. Vedat her ne kadar inanmasa da bu umudun esiri olmuştu. Öyle ya, biz anarşi ve teröre karşı çıkmış bir partiydik. Dışımızdaki solu sahte diye mahkum etmiştik. Üstelik bu konuda o kadar pragmatist olmuştuk ki 12 Eylül mahkemelerindeki duruşmalarımızda bizi de genel solun içine sokarlar diye yurt dışındaki 12 Eylül karşıtı gösterilere taraftarlarımızı katmıyorduk. Böylece junta bizi diğerlerinden ayıracak ve ceza almayacaktık. 12 Eylül'de ceza alacağımızı köylü sezgisiyle duyumsayan bir tek Durmuş abi uyanık olmuştu. Hele benimle dalga geçiyorlardı. Sen direkt beraat, alternatifi yok diyorlardı. Ben de buna inanmakla birlikte biraz temkinli, belli olmaz diyordum. 5 yıl ceza da ben aldım. Bize göre sahte solla birleşen halkla birleşemezdi. Ama bizim de halkla pek birleştiğimiz söylenemezdi. O günlerde halktan ziyade junta ve onu etkileyecek güçler ilgi alanımıza giriyordu. Darbecilerle çok iyi ilişkileri olan Aydın Yalçın, yayınladığı Forum dergisiyle onlara akıl hocalığı yapıyordu. Biz de Aydın Yalçın'ı etkilemeye, onun kanalıyla juntaya hakkımızda olumlu raporlar gitmesini sağlamaya çalışıyorduk. Biz devlete karşı değildik, hatta dış güçlere karşı, özellikle Sovyet işgali ihtimaline karşı devleti koruma ve güçlendirme siyasetleri izlemiştik. Bunların farkında değiller miydi? İşin tuhafı bu tutumumuz, o gün bize hiç garip gelmiyordu. Fikirlerimiz iktidardaydı. Darbeciler bu ayrımı anlayacaklardı. Zaten anlamışlardı. O halde bizi niye tutuyorlardı? Sırf MHP'yi tuttukları için mi? Bu adil değildi. Onlar teröre karışmıştı, biz karışmamıştık. Darbecilerin bunları anlamadığı, darbecilere bel bağlama umuduyla Vedat'ın hasretinin bitmeyeceği kesinleşince, o da zorunlu olarak tutmuştu Almanya'nın yolunu. Hanover'de oturuyorlardı. O akşam geç saatlere kadar Türkiye'yi konuştular. Ancak onları, özellikle ışığı mutlu edemediğinin farkındaydı. Yurt dışına kırgın çıkmış, kendi kendine bir daha örgütte yöneticilik yapmama kararı almıştı. Bunu sezgileri güçlü olan Işık hissetmemiş miydi? Vedat'ın umurunda değildi. O onu seviyor, dostluğuna güveniyordu. Hem kendisi de hiçbir zaman o kadar aktif olmamıştı. Işık'ın Almanya'da kalması için bir çaba göstermemesi bu sezgisinden mi kaynaklanmıştı bilemiyordu. Hatta kamp bahanesiyle açıkça başka bir yere gönderme çabasındaydı. Avrupa'da ilticacıları kamplara yerleştirme uygulaması yeni başlamıştı. Almanya'da kamp gerçekten var mıydı? Bazı şehirlerde olduğunu duymuştu ama Hanover'de var mıydı bilemiyordu. Belki de Işık hiçbir şey sezmemiş, sadece bulunduğu bölgede olmasını istemiyor, onun için ısrarla gönderilecek yer arıyordu. Kendi açısından bunun üstünde fazla durmadı, nedenini anlamaya çalışmadı. Almanya'da kalmak, örgütlülüğü peşin olarak kabul etmek demek olacaktı. Bu yüzden hiç ısrar etmedi ve Almanya'dan dehlenmeyi biraz da gönüllüce kabul etti. Bu durumda madem yurt dışına çıkmış, buranın olanaklarından yararlanmalı, kendini geliştirmeliydi. Dil öğrenmek ilk aşamada yapılması gereken bir görevdi adeta. Türkiye'deyken kendilerine ulaşan, dışarıdaki arkadaşların bulundukları ülkelerin dilini öğrenmedikleri ve tek kelime konuşamadıkları dedikoduları, dil öğrenme arzusunu kamçılamıştı. Tercihini Fransa'dan yana yaptı. 3 etkin dilden birini öğrenecekti. Ondan önce yurt dışına çıkan arkadaşları arıyor ve hoş geldin diyorlardı. Mecmi Demir Fransa tercihini öğrenince Belçika'ya çağırdı. Fransa sınırından kendisinin geçirebileceğini söyledi. Normal yoldan giderse yakalanabilir, gereksiz tutumlarla karşılaşabilirdi. 1-2 gün kendine gelecek, sonra Belçika'ya gidecek ve Fransa'ya geçecekti. Tek kelime bilmediği Fransızcayı bakalım sökebilecek miydi? Stockholm ne yana düşer, Amsterdam ne yana? Brüksel'e yolculuk hazırlığında Işık'la nasıl gideceğini konuşurken telefon çaldı. Hollanda'ya kaçışına bizzat ön ayak olduğu eski bir arkadaşıydı arayan. Brüksel'e gitmeden önce Hollanda'ya gelmesini, Amsterdam'ı görmesini istiyordu. Fransa'ya gitmek isterse yine gidebilirdi ama belki Hollanda'yı beğenirdi. Ne diyordu? Bu canına minnetti. Hem bu eski arkadaşı görmek hem de bu kadar yakından sahiplenilmek hoşuna gitmişti. Bir yanda Işık'ın bir an önce göndermek tavrı, diğer yandan yolunu çevirterek davet tavrı. Hiç uzatmadan Amsterdam'a tren biletini aldı. Trende kontrol olursa nasıl davranacağı ve söyleyeceği kararlaştırıldı. Aydın görünüşlü tipinin bu dönemde Avrupa'da çok işine yarayacağının henüz ayırdığında değildi. Gümrükte trene binen polislerin kara derilileri tepeden tırnağa aradıkları ve pasaportlarını ayrıntılı inceledikleri halde kendisine pasaport dahi sorulmamasına henüz şansa bağlamıştı. Trenden indiğinde nedense kendini İstanbul'da sandı. Hanover'in aksine deniz kokusu, gardaki kargaşa ve telaş, insanların çeşitliliği kendisini evinde hissettirdi ona. Yoksa o anda mı karar verdi Amsterdam'da kalmaya, şimdi tam ayrımsayamıyordu. Arkadaşı bekliyordu, hasretle kucaklaştı. Gayri ihtiyari koluna girmesiyle arkadaşının kolundan fırlaması bir oldu. Şaşkınlıktan bir an, galiba geldiğimiz gibi gideceğiz buradan diye düşündü. Ama hayır, arkadaşının tavrında bir soğukluk yoktu. Sadece burada erkekler kol kola girmezdi. Girilirse eşcinselliğin kanıtı olurdu bu. Bunu da bir ilk ders olarak algılamak gerekirdi. Birlikte evine gittiler. Evde karısı ve yine Türkiye'den hayal meyal tanıdığı bir başka kadın arkadaş daha vardı. Sevim diye bildiği bu arkadaş Ayşe Köybaşıoğlu imiş. Üstelik Ayşe Belçika'ya uğramış ve oradan Hollanda'ya gelmişti. Yani kader ağlarını örüyordu. Amsterdam'ı sevmişti. Hollanda'da kalacaktı. Üç etkin dilden birini öğrenmek ne olacaktı? Hollanda'da herkes İngilizce bilir ve konuşurdu. İsterse burada da İngilizce öğrenebilirdi. Bu argüman işi bitirmişti. Sabahlara kadar uzayan sohbetler, bu şehir, bu arkadaşlar daha ne isteyebilirdi? Ürküntüsü ve yalnızlık korkusu uçup gitmişti. Gurbet ona galiba uğurlu gelecekti. Dışarı çıktığından beri ilk defa mışıl mışıl uyudu. İlk iş olarak iltica bürosuna gidildi. Başvuru yapıldı ancak hayretler içindeydi. Türkiye'de polistekine benzer bir sorgulama yapıyorlardı. Sivil bir kurum olan bu büronun tavrı onu oldukça tedirgin etti. Neredeyse yarıda bırakıp gidecekti. Arkadaşının normaldir türü uyarısı üzerine sürdürdü. Ancak rahatsız olmuştu. Niye Almanya'da iltica başvurusu yapmamıştı? Bunun üzerinde oldukça durdular. İlk ayak bastığın ülkede başvuru zorunluymuş. Neyse ki kendisi Almanya'da çok kalmamıştı. Süre önemliymiş ve bir haftayı geçmemesi gerekirmiş meğerse. Ama yine de belli olmazmış. Almanya'ya geri gönderilme tedirginliği, ifadeyi tamamlaması için de bir dürtü oldu. Sonunda parası olmadığını düşünerek bir cep harçlığı bile verdiler. Bu da fena bir gelişme değildi. Hemen sosyal yardım kurumunun yolunu tuttular. Oraya da başvuru ve kayıt işlemleri yapıldı. Bu büro arkadaşının evine yakındı. Onun başka işi vardı. Eve yalnız dönebilir miydi? Elbette dönerdi. İlk Amsterdam'ı tanıma eylemi başlıyordu. Hemen sokağın köşesinde kanal boyunca küçük bir park vardı. Bu parkın yola yakın ucunda minik kemancı adam heykeli, belirgin bir işaretti. Kaybolsa bile o heykeli bulunca gerisi kolaydı. Üstelik arkadaşı birlikte girdikleri dükkanlarda "Günaydın, teşekkür ederim, hoşça kalınları" yüksek sesle söyleterek dil eğitimini başlatmıştı bile. Ev adresi, telefon numarası cebindeydi. En kötü ihtimalle bir taksiye atlayıp kapıda inmek bile mümkündü. Bu son olanak insanı rahatlatıyor, böylece "yolu kaybederim" gerginliğinden kurtarıyordu. Ancak ah bu kanallar, hepsi birbirinin aynı. Tam "hah işte şu kanaldan dönünce bizim sokak" diyorsun, Allah Allah başka sokağa geliyorsun. Kesinlikle kanalı ve kanala göre yol bulmayı unutacaksın burada. Zaten Türkler kanal kıyısında randevu verir ve buluşamaz diye yaygın bir söylenti var. O ki genellikle tecrübeleri yaşamadan bilince çıkaramaz. Lazdır ya, bu kanal yanılgısını yaşamadı. Yani kanal kenarında randevu vermedi anlayacağınız. Bunu da Amsterdam'ın başta gelen turistik etkinliği kanal turunu öncelikle yapmasına borçlu. Amsterdam'ı bir ağ gibi ören kanalları bir bot eşliğinde, bindiğiniz yerde inecek şekilde turlamak yeni gelenler için bir görevdi adeta. Şehri tanımak için de ne kadar gerekli olduğunu sonradan daha iyi anlıyor insan. Her ne kadar tur boyunca banttan verilen bilgiler henüz muamma benim için ama gördüklerim hafızama kazınıyordu. Ali Develioğlu'nun spontan çevirmenliğini de yabana atmamalıyım. Birazcık da harita okuma yeteneğiniz varsa artık bu şehirde kaybolmanız mucize olurdu. Evde iş bölümü var. Yemek, bulaşık, masa kurma, kaldırma sırayla yapılıyor. Temizlik hep birlikte. Ancak uzun süre böyle yaşayamayız. Onun için yer bulmam lazım. İlk aşamada ev çıkartmak zor. Gerçi gerekli yerlere yazılıp başvurular yapıldı. Mülteci bürosundaki görevli bayan elinden geleni yapacağını söyledi ama bu hemen olacak bir şey değil. En imkan dahilinde olan öğrenci yurtlarında yer bulmak. Kendi odalarını öğrenciler 3 aylığına kiralayabiliyorlar. Bu yasal da bir şey. Arkadaşı birkaç yurda onun için ilan astı. Arayan olursa gidecek. Bu arada yabancılar polisine gidip ilticasını bildiriyorlar. Parmak izi bile alınıyor. Uyduruk bir kimlik tutuşturuluyor eline. Her hafta imzalatmak zorunda. İltica kabul edilip mülteci pasaportu alıncaya kadar böyle. Onun da çabuk olmayacağı kesin. Bu koşullarda Hollanda dışına çıkması mümkün değil. Avrupa çapında yürütülen çalışmaya arkadaşları Hollanda'dan da katılıyor. Bu toplantılara katılamıyor olmaktan oldukça memnun. Ama o da sıkmaya başlıyor. Herkes zaman zaman gidiyor ve o daha yalnız kalıp daha çok sıkılıyor. Üstelik gidenler eski arkadaşları görüyor, hasret gideriyorlar. O gidenlerin yolunu gözlüyor. Bakalım ne haberler, kimlerden selamlar getirecekler. Bu da onda farklı duygular uyandırıyor. Galiba örgütsel çalışmanın dışında kalamayacak. Yurt odası. Çok geçmeden ilanımıza yanıt var. Bir öğrenci kız odasını kiralamak istiyor. Üstelik merkez istasyona yakın 3 katlı tipik bir Amsterdam evini yurt yapmışlar. Bunun zemin katında odası. Gidip görüyoruz. Zemin kat 3 odalı. Bir kız bir oğlan daha var. Tuvalet banyo ortak kullanılıyor. Mutfak var. Ve buzdolabı da üçümüzün. Yeni bir mekanda yeni bir bekarlık hayatı başlıyor. Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecekti. Sevdiği, mutlu olduğu kalabalık ortamlar ve ilişkilerdi. O eski günleri daha şimdiden özlemişti. İlk günlerin cazibesi ise çabuk geçmişti. Müthiş sıkılıyor. Sürekli etrafta tura çıkıyor. Amsterdam'ı asıl o günlerde tanıyor. Yıllardır bir odası bile yoktu. Hep misafir gibi, hep koltuklarda uyumuştu. Ama evler hiç olmazsa kalabalıktı. Şimdi bu oda yalnızlık, terk edilmişlik, çaresizlik saçıyordu. Yurt binası Amsterdam'daki diğer yapılaşmalar gibi dikdörtgenin bütün kenarları yapı ile doldurulmuş bir alandı. Bizim doğu yöresindeki çiftlik evleri gibi. Sadece bunların iç avluları yeşil alan olarak bırakılmış. Çocukların oynaması için park, çimen, hatta ekilebilecek şekilde bahçe ve benzeri olarak kullanılıyor. Havaların yeni yeni ısındığı güneşli günlerden birinde yataktan kalkıp pencereye gitmesiyle geri kaçması bir oluyor. Neredeyse bütün binadakiler bahçeye, pencerenin önüne serilmiş güneşleniyorlar. Kimi ders çalışıyor, kimi oyun oynuyor. Çoğunlukla da yarı çıplak. Sanki güzel meme yarışması var. Hele oyun oynayanların sallanan memeleri, uzun süre pencereden durup bakması ayıp olacak. Uzakta olsalar neyse, ama hemen yakınındalar ve neredeyse göz gözeler. Aklı onlarda çekiliyor. Yan odada kalan kız hemşireymiş. Oysa ben onu da öğrenci sanmıştım. O da benim gibi kiracının kiracısı demek ki. Ayağında bir tek külot, banyoya rahatça girip çıkıyor ve holde karşılaştıklarında hiç istifini bozmadan selam veriyor. Galiba biz tutucuyuz. Farklı örgütsel geleneklerden gelen mülteci arkadaşlar gayet normal bir şekilde genel eve gidiyorlar. Üstelik bunu bir seremoni haline getirmişler. Ayın veya haftanın belli günlerine programlamışlar kendilerini, aksatmadan uyguluyorlar. Bize ilkesel planda doğru gelmiyor. Hem de bu konuda pazar ekonomisine tabi olmak da ahlaki değil gibi. Gerçi nelere tabi olmuyoruz ya. Hem paramız da buna uygun değil. Aldığımız maaş ne tiyatro ne sinema lüksüne sahip kılıyor bizi. Her şey milimine hesaplı. Nasıl beceriyor yapanlar hayret. Etrafımızda bir sürü orta yaşta Türkçe öğrenme sevdalısı Hollandalı var. Onlar Hollandalılardan ümidi kesmiş, yabancılardan medet umar hale gelmişler. Şaka yollu, en iyi dil yatakta öğrenilir diyorlar. Mesajı alan alıyor doğal olarak. Yurt yakınındaki gemi müzesi sık sık ziyaret ettiği bir mekan oluyor. Bu kadar küçük bir ülkenin o kadar uzak sömürgelerinin olmasına bu müze açıklıyor. Gemi yapımında müthiş bir gelişme göstermişler. Hele sömürgecilik dönemlerinde inşa ettikleri tekneler ve bu müzede sergiledikleri tekne omurgaları insanı şaşırtıyor. Amsterdam'ın kanallar şehri olmasının bir izahı bu. Ren Nehri boyunca Avrupa'nın diğer ülkeleriyle ticareti bu yolla geliştirmişler. Hollanda içi için bile önemli bir ulaşım yolu. Balina avcılıklarındaki gelişmelerini ve modern teknolojiyi kullanabilme becerilerini belgeleyen film, videodan izleyenleri büyülüyor. Artık neredeyse geminin bir yanından giren balık, diğer taraftan konserve olarak çıkıyor. bütün ilişkisi Sosyal Yardım Kurumu ve Mülteci Bürosu'ndaki randevulardan ibaret. Bir de bu randevuların doğal sonucu olan başka randevular. Bankaya hesap açmak, GGD'de sağlık kontrolü, yabancılar polisinde imza vesaire. Bunların dışında bol bol arkadaşını ziyaret ediyor. Ancak bu ziyaretlerinden sıkılmaya başladılar ve zorunlu olmayan aramalarından rahatsız oluyorlar. Bunu hissediyor. Her ne kadar kendine kızsa da uğramadan duramıyor. İki çift laf etmek ihtiyacı ne kadar vazgeçilmezmiş demek ki o günler için. Yurt dışına çıkmadan buradaki arkadaşlarımızın geniş bir Avrupalı çevresi var sanırdık. Hem yargılandığımız dava duruşmalarımıza da heyetler gelirdi Avrupa'dan gözlemci olarak. O zaman bir tek bu konuda seferber etmiştik arkadaşları. Ne kadar heyet o kadar yakın dönemde tahliye diye düşünüyorduk. Ayrıca bize benzer bir parti de vardı Hollanda'da. Kongremize de katılmışlardı. Hiç olmazsa onun taraftarı vardır kanısındaydık. Gerçek hiç de öyle değildi. Arkadaşlarımız getto'da yaşıyorlardı, biz de öyle yaşadık. Herkesin bir iki ahbabı vardı o kadar. Onlar da ne kadar ahbapsa. Bize geri zekalı muamelesi yapmaktan çekinmezlerdi. Elektronik aletlerini bozacağımız korkusuyla elletmeyenleri bile olabiliyordu. Ya da bize verilen sosyal yardım paralarının kendi vergilerinden ödendiğini yüzümüze karşı dillendirebilirlerdi. Yabancılar polisinin asalaklar tavrından bir farkı yoktu bunun. Biz ise bu sömürgecilerden birazcık vergi aldığımızın esprisini yapardık aramızda ve meşru görürdük. Asıl rahatlama ziyaretlerimiz Rotterdam'a Ali Develioğlu ve Birtene Loster yapılırdı. Bir de Necmi ve İlkay Demir bizi ziyaret ederdi. Bir evde toplanılırdı. En mutlu günlerimiz o günlerdi. Sabahlara kadar süren tartışmalar, sohbetler, eğlenceler. Önemli günlerde hep beraber olunurdu. 1 Mayıs'larda ve çoğunlukla yılbaşlarında. Sıkıntılarımızı böylece biraz hafifletebilirdik. Gene de nereden geldim bu Allah'ın belası yere dediğimi çokça anımsıyorum. Öyle ya, paşa paşa gidip cezamızı yatmak vardı. Benim cezam 5 yıldı. Yani yatmam gereken yaklaşık 2,5 yıldı. Bu da göz açıp kapayıncaya kadar geçerdi. Hele de sivil cezaevinde yatacak olmam daha da hoş olabilirdi. Ancak askerlik yapmamıştım. 2 yılda onu koyuyordum üstüne. Etti mi sana 4,5 yıl? Bir de askerlik kolay geçecek miydi? Öyle ya neler duyuyorlardı. Hem duymaya ne hacet. Mamak'ta tanık olduklarımız bunu hayal etmeye yeterdi. Ya bir Burhan Potur'una ya da Metin Denli çıkarsa karşısına o askerlik biter miydi? En iyisi bu duyguları kovmaktı. Şimdi buradaydı. Tercihini böyle kullanmıştı. Ağlamanın bir faydası yoktu. Hem pekala adam gibi bir tutumla bu koşullar iyileştirilebilirdi. Binlerce insan buraya gelmeyi hayal ediyordu. Sen bulmuş da bunuyordun. Ama yine de 4 mevsim gri gökyüzü, ondan da koyu, bir karış dibini göremeyeceğin deniz ve kanallar, parklarda bile garip garip öten kuşlar, alışık olmadığımız bize dokunan, Akdeniz kanı taşıyanların sindirebileceği bir ortam olamazdı. Sıkılmak da çok da haksız sayılmazdı. Kim ne derse desin, sonuçta insan kendi kaderini kendisi çiziyordu. Trabzon'da geniş bahçeli, 2 katlı, Rumlardan kalma evde başlayan yaşamı, işte burada, bu işsiz, bu loş, bu karanlık odada devam edecekti. Bu yaşamı kendi seçmişti. Kimseyi suçlamaya ne hakkı, ne niyeti vardı. 1. ayrımın sonu, sayfa 22.